وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Muhterem kardeşler, bir önceki dersimde El-Umde kitabından işte her bir Müslümana gücü yeten, tabi her bir Müslümana cihat nasıl farz ise, mükellef ise bu büyük ibadetten, cihada bağlı olarak da mukaddimesi olarak da eğitim alması da vacip olduğunu öğrenmiştik. Yani nasıl cihat farza aynı oluyorsa bazı hallerde, bu cihadın mukaddimesi de, yani cihad edebilmek için silahları tanımak lazım, eğitim almak lazım. Savaşma taktiklerini öğrenmek lazım. Yoksa cihad olmaz. Buna binaen مَا لَا يَتِمُ الْوَاجِبُ اِلَّا بِي فَوَا وَاجِبْ خَائِدَسِيلَ. Yani bir vacip, bir şeylere ihtiyaç duyuyorsa yerine getirmemiz için onlar da vacip oluyor. Tıpkı mesela diyelim ki namaz kılacağız ama abdestsiz namaz olmaz. Abdest almamız ne oluyor? Vacip oluyor. Abdest alabilmek için de su kullanmamız lazım. Eğer ki su 100 metre ilerideyse o suyun yanına gitmemiz ya da o suyu getirmemiz bize ne olur? Vacip olur. Değil mi? 100 metre ileride su varken teyemmüm alamayız. Buna binaen o suyu getirmemiz bize vacip oluyor. Kıbleyi bilmiyorsa kıbleyi tespit etmemiz, sormamız, bilenler varsa, bilen yoksa da onu tespit etmeye çalışmamız, içtihat etmemiz nedir? Vaciptir. Nasıl ki bunlar vacip oluyorsa, o ibadeti yerine getirmek için, işte cihat ibadetini de yerine getirmek için eğitim almamız bizlere ne oluyor? Vacip oluyor. Bugün işleyeceğim işte kimler kimlere vaciptir? Kimler bundan nedir müstesnadır? Vacip olan kimseler için yani şu şartlar vardır. Yani kimlere vaciptir İslami, yani gerek cihat ve gerek eğitim. Birincisi İslam. Yani kişinin Müslüman olması. Müslüman olanlara nedir? Farzdır. Mükelleftirler yani. Kafirler mükellef değiller cihattan. Çünkü başta iman yok. İman olmadıktan sonra zaten öbür ibadetlerden mükellef olmuyorlar. Tabi bu ulema arasında ihtilaflıdır. Yani kafir mükellef midir? Bizim bu ibadetlerimizden mükellef midir? Namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, işte haramlar mesela onlar için de aynı geçerli midir? Bir kısım ulema diyorlar onlar da mükelleftir. Ama küfür olduğundan dolayı tabi yerine getirmiyorlar. Hem küfürden dolayı hem de kılmadığı namazdan, tutmadığı oruçtan, İşte vermediği zekattan dolayı, içkisinden vesaire günahlardan dolayı da ayrıyeten azabı ne olur? Çoğalır. Bazı ulema demişler ki zaten İslam olmadıktan sonra öbür şeyler de düşer onlardan. Elhasıl birincisi Müslüman olması, ikincisi ergenlik çağına ulaşmış olması. Ergenlik çağı da normalde 15 yaşıyla tespit olunur. Eğer ki şey olmamışsa, cenabet olmuyorsa kişi, 15 yaşına kadar çocuk sayılır, 15 yaşından sonra ne olur? Ergenlik çağına ulaşır, mükellef olur. Ama eğer ki cenabet olursa bu daha erken yaşta da olabilir. 12, 13, 14 de olabilir. Ergenliğe ulaşmış olması, üçüncüsü akıl sahibi olması, demek ki deli olana düşer. Yani deli olan kişi mükellef değildir. Dördüncüsü erkek olması, beşincisi herhangi bir zarardan yani şey olması, uzak olması, yani körlük gibi, sakatlık gibi, hastalık gibi, yani onu cihadına mani olacak ve hatta eğitimine mani olacak şeylerden arınmış olacak. Bir de iki tane daha şart vardır. O da iznul validen, bir de iznul da'in. Anne babanın izni farz-ı kifaye olduğu zaman tabii. Farz-ı ayında düşüyor. Farz-ı kifayelerde anne baba izni gerekiyor. Bir de borç sahibi. Adam birinden borç almıştır. Cihada gidecek, eğitim alacak. Eğer borç sahibi izin vermezse gidemez. O borcunu ödemediği müddetçe gidemez. Farz-ı kifaye olduğu zaman. Ama cihat farz-ı ayın olduğu zaman gidebiliyor. Evet. Bir de ayrıyeten en nefaka demişler. Kişinin nafaka sahibi olması, yani cihada giderken, eğitime giderken onu ulaştıracak bir nafakaya sahip olması gereklidir demişler. Onu ulaştıracak yani. Gerek kendisinin masrafı, gerek ailesine bırakacağı masraf. Bu kadınlarla ilgili hani erkek olması konusunda demişler bu eğer ki hani normal cihad-ı talep vesaire olduğu zaman erkek olması şartı vardır. Ama farz-ı ayn olduğu zaman bazı ulema demişler ki kadınlara da cihad farz oluyor. Onların da cihad etmesi gerekiyor. Ve buna binaen de eğitim almaları gerekiyor. Silahı yani kullanmaları, öğrenmeleri gerekiyor. Farz-ı ayn olduğu zaman. Hanefi mezhebinden, Şafii mezhebinden bazı ulema şöyle diyorlar. Alaeddin el-Kesani rahimullah diyor ki فَأَمَّا اِذَا عَمَّا النَّف۪يرُ eğer ki yani genel bir seferberlik olursa düşmana karşı بِاَنْ هَجَمَ الْعَدُوُ عَلَى الْبَلَدِ kafirler diyor beldeye saldırmış olsalar diyor فَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ o zaman farz-ı ayn olur. Müslümanların beldesine kafirler saldırdığı zaman ne olur? Cihat farz-ı ayn olur diyor. Evet. يُفْتَرَضُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ اَحَادِ الْمُسْلِم۪ينَ مِمَّنْ هُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ yani gücü yeten her bir Müslümana farz oluyor. Onlara karşı cihad etmesi farz oluyor ve delil olarak da اِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا demiştir Allah-u Teala. Hafif hafif, ağır ağır Allah yolunda cihada çıkın. Yani burada tabii bazıları ihtilaf etmiş. Yani bu اِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا hafif hafif ağır ağır ne demek? Bazı demişler yani yaşlı olanlar ağır hareket eder. Genç olanlar hemen hızlı hareket eder. Yani gençler de yaşlılar da cihada gitsin. Ya da mesela fert fert toplu toplu. Toplu olduğu zaman ağırdan biraz hareket ediyor. Fert olduğu zaman hemen hareket edebiliyor. Yani fert fert toplu toplu. Veyahut da bazılarından daha hızlı hareket ediyor. Öncü birlikler oluyor. Yani onlar öncü birlikler çıkar. Öbürleri ondan sonra katılır. Şeklinde yorumlamışlar. Ya da zayıf güçlü hani güçlü olan hemen hareket ediyor. Zayıf olan biraz daha ağır hareket ediyor. Evet. فَيَخْرُجُ الْعَبْدُ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوْلَاهُ diyor. Köle diyor efendisinin izni olmadan savaşa çıkar diyor. Normalde farz-ı kifayede köle kafasına göre cihada gidemez. Efendisine söyler. Hani izin veriyor musun ben cihada katılayım? Evet git derse gidebilir. Hayır gitme derse gidemez. Farz-ı kifayede. Ama farz-ı ayında köle ne yapar? O da sorumludur direkt. Müslüman köle cihada çıkar diyor. وَالْمَرْأَةُ بِغَيْرِ اِذْنِ زَوْجَهَا kadın da diyor kocasının iznini almadan cihada çıkar diyor. Beldeye saldırdıkları zaman diyor. وَكَذَا يُبَاحُ لِلْوَلَدِ اَنْ يَخْرُجَ بِغَيْرِ اِذْنِ وَالِدَيْهِ anne baba iznini almadan da diyor çocuk da ne yapabilir? Çıkabilir. Eğer düşman diyor bir İslam beldesine saldırmışsa o belde halkı ne yapar? Ona karşı direkt yani topyekün bir şekilde ona karşı savaşa çıkarlar diyor. Şafii mezhebinden İmam Remli de takriben aynı şeyi söylüyor. Elhamdülillah. Fakat İbni Hazm rahimahullah diyor ki farz-ı ayında hani çocuk anne babasından izin almasına gerek yok diyorlar ya ulema. Farz-ı kifayede izin alması gereklidir ama farz-ı ayn olduğu zaman anne baba iznine gerek yok. Ancak İmam İbn Hazm rahimehullah demiş ki eğer ki anne babaya bakan kimse yoksa ve çok sıkıntı duyacaklarsa, kaybolacaklarsa o zaman farz-ı ayında da olsa anne babasının yanında ne yapar? Kalır. Eğer ki bunlar zayi olacaksa, helak olacaklarsa diye bir açıklama getirmiş. Ama böyle bir durum yoksa yani bunlar geçimlerini sağlayabiliyorlarsa, yaşayabilirlerse o zaman gider yani. Ama yok kendisi gittiği zaman hiç kimseleri yoksa ve helak olacaklarsa çok ciddi sıkıntı çekeceklerse o zaman onların yanında kalır diye bir açıklama düşmüş anne baba meselesinde. Bu kadın meselesinde kardeşler başka ulema demişler ki kadın evet yani bazı mezheplerde demişler ki kadın da farz-ı ayn olduğu zaman o da cihada çıkar. Ona da farzdır demişler ki hayır yani bizim görüşümüze göre kadın için farz-ı ayn değildir. Cihat ondan düşmüştür. Ancak bir halde farz-ı ayn olur ona. O da nedir? Kendi olduğu mekanı yani oraya saldırı olmuşsa kendisini ve çocuklarını müdafaa etmesi için, hani namusuna bir halel gelmesin, bir zarar gelmesin diye kendisini müdafaa etmesi ona ne oluyor? Vacip oluyor. O zaman ona farz oluyor. Eğer o mahalle, o belde, o mekan mesela evi bastırılırsa o zaman ona farz-ı ayn oluyor. Ama onun haricinde kadınları da alıp götüreceğiz cihada. Diyorlar ki bu delillere aykırıdır çünkü açık bir şekilde yani deliller kadınları sorumlu tutmamıştır. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde yani toptan cihada gittikleri vakitlerde mesela Tebük Savaşı'na gitmişler. Tebük Savaşı'nda hiç kimseyi bırakmamış Aleyhisselatü Vesselam. Herkesi çıkarmış. Ancak Hazreti Ali'yi bırakmış. O da kendi yerinde. Oranın yani güvenliğini sağlaması için. Bir de özür sahipleri demişler gelemeyiz. Geri kalan bütün herkesi götürdü ama kadınları götürmedi diyorlar. Buna benzer vakalar yaşanmıştır Aleyhisselatü Vesselam döneminde. Farz-ı ayn olduğu vakitlerde kadınları ne yapmamıştır? Cihada çıkarmamıştır. Buna binaen kadınlardan da düşer, farz-ı aynlık düşer. Hani bazı kadınlar soruyor yani bize de cihat farz mıdır? Hayır, onlara farz değildir. Sahih kavle göre. Hatta İmam Müslim'in, İmam Bukhari'nin de rivayet ettiği hadiste Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resulullah aleyhisselatü vesselam'dan izin istiyor. Hani cihada çıkma konusunda izin istiyor. Aleyhisselatü vesselam da diyor cihadukunne el haccu diyor. Sizin cihadınız haçtır diyor. Başka bir rivayette hac ve umre sizin cihadınızdır diyor. Hac ve umre yapmaları kadınların cihadı sayılıyor. Cihattan sorumlu tutulmamışlar. Ancak yani şey olabilir yani hani tatavvu olarak yani sevap kazanmak için Müslümanlara destek olarak kadınlar çıkartılabilir. O da bazı şartlarda. Nedir şartlar? İşte güvenlik varsa yani eğer İslam ordusu kalabalıksa kadınları müdafaa edebilirlerse, muhafaza edebilirlerse onlara ihtiyaç varsa ikinci nokta yani onlara rızlarına bir zarar gelmeyecekse emin olunursa bir de genç olan, güzel olan kadınlar değil yaşlı olan kadınlar. Bu gibi kadınları götürmek özellikle. Çünkü genç kadınların çıkması fitne olur. Ancak yaşlı kadınlar çıkıp şey yapabilirler. Geri hizmette yemek yapma konusunda ve tedavi etme konusunda eğer ihtiyaç olursa tabii tedavi etme konusunda ihtiyaçlar olur. Belki bu konularda kullanılabilirler. Bazı ulema da demişler yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde çıkan kadınlar hani bazı rivayetler geliyor. Uhud Savaşı'nda bazı kadınlar çıkmışlar. Burada diyorlar kadınlar akrabalarını tedavi etmek için, yardımcı olmak için çıkmışlardı. Yoksa böyle her erkek değil de mesela kadının amcası var, kocası var, babası var, dedesi var, kardeşi var, oğlu var, yeğeni var, değil mi? Mahrem olanları var. Bir sürü cihada katılmış olanlar var. İşte kadın çıkıyor ne yapıyor? Bunların işte tedavisidir, yaralananlar, işte bunların ihtiyacı, su ihtiyacı buna benzer. Yani bunları karşılama ya da geri hizmette mesela su taşıma, yemek yapma vesaire. Yani erkeklerle böyle ihtilat şey yapmadan. Hani böyle haller olmuştur. Bu da nedir? Tatavu deniyor. Yani farz değil, tatavu olan kısımdandır diyorlar. Bu nafaka konusunda kardeşler demişler eğer ki düşman beldeye saldıracak olursa nafaka meselesi düşer. Mecbur ona karşı cihat etmek nedir? Farz-ı ayn oluyor. Ama düşman uzaksa mesela günümüzde nedir? Cihat farz-ı ayn'dır. Yani Şam'da olsun, Irak'ta, Afganistan'da birçok yerde İslam beldeleri ne olmuş? Bir fiil saldırıya maruz kalmışlar. Yani buralarda Müslüman kardeşlerimize yardım etmemiz bize ne oluyor? Farz-ı ayn oluyor, farz oluyor. Ama adam Türkiye'den gelecek, Türkistan'dan gelecek, Çin'den gelecek, Avrupa'dan gelecek, Afrika'dan, uzak yerlerden gelecek. Burada demişler nafaka şartı vardır. Farz-ı ayn de olsa nafaka şartı yani onu ulaştıracak, cihada ulaştıracak yol harçlığı artı eğer ki orada kendisine aitse masrafı, oradaki harcayacağı belki silah vesaire şeyler artı geriye bırakmış olduğu ailesi varsa hanımı, çocuğu mesela bunlar için de gidip gelene kadar harçlık. Bunları sağlıyorsa o zaman farz-ı ayn oluyor. Ama yok bunlar bu konuda eğer ki parası yoksa ya da hanımını yani çocuğuna vereceği hiçbir şey yok, kimse de yok bakacak. Böyle hallerde düşer ta ki imkan olana kadar. Ama imkan oldu mu farz-ı ayn oluyor. İmkan olmadı mı ondan düşer ta ki imkan olana kadar. Bu hallerde ne oluyor? Nafaka meselesi devreye girmiş oluyor. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kadınlar da ne yapmışlar? Yeri gelmiş kendilerini müdafaa etmek için silah edinmişler. Buna binaen yani ulema diyorlar ki eğer ki tehlikeli olan bölgelerde, tehlikeli zamanlarda düşmanın saldırma olasılığı olduğu dönemlerde o zaman kadınlara da eğitim vermek yani öğretmek, silah kullanmayı öğretmek en azından kendisini çocuklarını müdafaa edeceği, namusunu koruyabileceği şekilde en azından hani kendisini müdafaa edebileceği bir silahı edinmesi, onu kullanmayı öğrenmesi onlara ne olur? Gerekli olur. Ümmü Süleym radıyallahu anha Resulullah aleyhissalatü vesselam elinde bir hançer görüyor. Ya Ümmü Süleym diyor hayırdır bu hançer neyin nesidir diyor. Ya Resulullah diyor eğer ki müşrik bana yaklaşacak olursa onun karnını deşeceğim diyor. Yani yaklaştırmayacağım diyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam da tebessüm ediyor. Yani böyle sahabe kadınları da ne yapmışlar? İşte hançer edinenler, kılıç edinen, artık silah edinen hani yarın öbür gün bir şey olur. Her an yani düşman saldırabilir, bir şey olabilir. En azından hani kendi namusunu, kendi şeyini müdafaa etme noktasında korur yani. Bu baptan kadınlara da gereklidir demişler. Evet. Hulasa kardeşler, genel anlamda yani gücü yeten, tabi bu özür sahipleri de gelecek inşallah anlatacağım kimler özürlüdür. Yani özürlü olmayan, gücü yeten her bir kimseye nasıl hani cihat farz-ı ayn oluyorsa özellikle düşman İslam beldelerine saldırdığı zaman ya da halife genel bir seferberlik ilan ettiği zaman ya da iki saf yani artık düşman safıyla karşı karşıya geldiği zaman velev ki farz-ı kifaye de olsa artık farz-ı ayn oluyor, geri dönemez. Bu hallerde farz-ı ayn oluyorsa o zaman eğitim almak genel anlamda ümmetin yani Müslümanların eğitim almaları ne oluyor? Onlara farz oluyor. Ve aslen İslam ümmeti cihatçı bir ümmettir. Ve cihad için de eğitim alan bir ümmettir. Tabi tağutlar uzun yıllar ne yaptılar? İslam ümmetini silahtan tecrid ettiler. Uzun yıllar. Niçin? Çünkü baktılar ki silahın çok büyük etkisi var, gücü var. Silah kimdeyse, kim savaşçıysa takriben hüküm onun elinde oluyor. Bugün mesela Suriye'de neredeyse %15, %20 olan Alevi kesimi %80'e nasıl hükmediyor? Ya da Türkiye'de mesela yani yüzde belki 5-10 kesim olan yani laik böyle hani kemalist böyle o azılı olanlar var. %90'a nasıl hükmediyor? Birçok beldede bakıyorsun %5, %10, %20 en fazla yani genel anlamda halka hükmediyor. Ya da Güney Afrika'da bildiğim kadarıyla yani siyahi adamlar belki %70-80 ise, 90 ise beyaz adam %5, %10'dur, %20'dir. Ama beyaz adam siyah adama hükmediyor. Nasıl oluyor bu? Bu tabi silah gücüyle. Kimin elinde silah varsa, savaşçı varsa o ne oluyor? Hakim oluyor. Silahın etkisini özellikle bu barut ortaya çıktıktan sonra, eskiden tabi kılıç, mızrak vardı daha çok bilek gücüne dayanıyordu. Daha sonra barut çıktıktan sonra artık o bilek gücü gitti yani. Mesele yani profesyonel olmak, işte teknik iyice öğrenmek. Bakıyorsun çok cılız, zayıf bir insan, çok güçlü bir insandan çok daha iyi kullanabiliyor silahı. Artık yani mesele farklı oldu yani savaşma şeyleri. Özellikle barut ve buna benzer yani şeyler icat edildikten sonra. Bunun ciddiyetini, ehemmiyetini kafirler öğrendikten sonra ne yaptılar? İslam ümmetini silahsızlandırdılar. Silahları ellerinden çektiler. Ve askeri eğitimden ne yaptılar? Onları uzak tuttular. Hatta askerliğe bazı yerlerde yani seçmeli yaptılar. Kendilerine uygun olan kimseleri alırlar, onlara rütbe verip yükseltirler. Bir kısmını almadılar. Mecburi yaptıkları yerlerde de her çeşit silahı da öğretmezler askerlere. Onlara kaliteli eğitim vermezler çünkü yarın öbür gün bunlar bize karşı savaşabilir. Bu silahı bize karşı kullanabilir. Çok basit şekilde yani yine acemi kalsın şekilde şey yapanlar eğitim verirler ama kimlere kuvvetli eğitim verirler? Mesela Cumhuriyet muhafızları gibi özel harekat işte devleti direkt o sistemi, o ideolojiyi savunacak kimselere çok özel değil mi eğitimler verirler. İşte her çeşit silahı öğretirler. Ve her çeşit silahla donatırlar. Tabi kasıtlı yapılmış ta ki hakimiyet her zaman ellerinde olsun. Uzun yıllar İslam ümmetini silahtan tecrid ettiler ta ki koyun gibi olsunlar ve rahat rahat bunları yönetelim diye ve gerçekten de rahat rahat yönetiyorlar. Maalesef İslam alemi genel anlamda şu anda silahsız koyun sürüsü gibi. ve sadece olumsuzluklar olduğu zaman genel anlamda en fazla o da hassas olan, biraz dininde hassas olan, biraz vicdanı artık körelmemiş olanlar ne yapar? Caddelere çıkar, sokaklara, işte meydanlara pankart asanlar, işte kahrolsun falan filan devletler, şunu istiyoruz, şunu istemiyoruz diye en fazla gösteri yapanlar. O gösteri de bazen işte gelip kaba kuvvetle dağıtırlar, mesele biter. Yani istediğiniz kadar çıkın, gösteri yapın, kurtlar koyunları yemesin, kurtlar zulmetmesin, saldırmasın. Ya da akrepler sokmasın insanları, yılanlar insanları sokmasın. İstediğiniz kadar bağırın, yani o hayvan tabiatını değiştirir mi? Kurt olsun, aslan olsun mesela, akrep olsun, yılan olsun, tabiatını değiştirmez. Buna binaen kafir bir insan da tabiatını değiştirmez. Ancak silah lügatıyla anlayacak olan kafirler vardır. Bunlara karşı ancak silah ile tedip edilir. Aksi halde ancak ne olur? Koyun sürüsü gibi kesilirler Müslümanlar. Buna binaen Müslümanlar eğitim almak zorundalar. Allah katında mesuldürler. وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَاتُمْ مِنْ قُوَّةٍ diyor. Gücünüzün yettiği kuvveti hazırlayın diyor. Müslümanlara farzdır. Koyun sürüsü gibi olmak kesinlikle Müslümanın hayatında yoktu yani. Bu son dönemde dünyevileşme süreci başladıktan sonra bu hallere düştük, acıklı hallere düştük. Yoksa sahabe-i kiram, bizim selefimiz atın sırtından inmemişler. Bizim eski ecdadımız atın sırtından inmemişler. Savaşçı insanlar, yani onların o güzel amelleriyle İslam buralara gelmiş. Türkiye'ye gitmiş, Azerbaycan'a gitmiş, Rus ülkelerine gitmiş, Uzak Doğu'ya gitmiş, Afrika'ya gitmiş, Avrupa'ya, Endülüs'e kadar gitmiş, düşünün ya. Bize kalmış olsaydı zaten tamamıyla kaybolmuştu yani. Allah onlara rahmet etsin, o büyük şeyleriyle, çabalarıyla ne oldu? İslam bu şekilde hakim oldu. Şimdi gelelim, kimler özür sahibidirler kardeşler? Özür sahibi olanlar, kör olanlar demişler, gözleri görmeyen. Tabi bir gözü görüyor, bir gözü görmüyorsa bu yine sorumludur. Yine cihad edebilir. İki gözünü kaybetmişse, kör olmuşsa ya da körlük varsa, iyi göremiyorsa bundan ne olur? Düşer. İkincisi, sakatlık varsa elinde, kolunda ve hatta vücudunda, o da yani yürümesini rahatlıkla yürüyebilecek şekilde yürüyemiyorsa, binemiyorsa mesela, ata binemiyorsa o zaman mazeret olur. Ama yok yani, yine yürüyebiliyor, binebiliyor, hatta koşuyor da hızlı koşamıyor mesela. O zaman ona yine farz oluyor. Ama gerçekten ciddi şekilde sakatlık varsa bu gibi şeylerden yani engelleyen, o zaman sakatlık da topallık gibi şeyler ne olur? Mani olur yani. Özür sahibi olur. Bir de hastalık sahibi olursa, yani insanı yatalak düşüren veyahut da yatak sahibi yapan, böyle rahatlıkla kalkıp hareket edemeyecek durumda ağır hastalıklar olur. Ama baş ağrısı, diş ağrısı, hafif hastalıklar, bu gibi şeyler sebep değildir yani cihada. Geçici hastalıklar, ama kalıcı, ağır olan, yani insanı bitkin düşüren hastalık olduğu zaman ne olur? O da mani olur. Tabii bunlar ayette geçiyor. Bir ayette لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيدِ حَرَجٌ. İşte kör olana sıkıntı yoktur diyor. Topal olana sıkıntı yoktur. Bir de hasta olana sıkıntı yoktur. Başka bir ayette لَيْسَ عَلَى الدُّعَفَاءِ. Zayıf olanlar, yani hasta, zayıf. Bu zayıf kimseler arasına şeyi de katmışlar. Mesela pir-i fani gibi olan, çok yaşlı, hani silah taşıyamayan, savaşamayan. Ama silah taşıyabiliyorsa, 60-70 yaşında da olsa, silah taşıyabiliyor, savaşabiliyor, onlara da cihat farz olur. Ebu Eyyub el-Ensari 86 yaşında mı takriben, değil mi? İstanbul'a kadar gelmiş, savaşmaya gelmiş. Evet, burada çok yani yaşlı olursa, işte burada zayıf kimseler ve hasta kimseler demişler, kastediliyor. وَلَا عَلَى الْمَرِيدِ hasta olan. وَلَا عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٍ. İnfak edecek şeyi bulamayanlara da sorumluluk yoktur. Yani parası yoksa, nafakası, gerek kendisi yani cihada gidebilmesi için işte rahile bineceği yol boyunca yani yapacağı masraf, eğer orada kendi yani parasıyla orada kalacaksa onun yapacağı masraf, artı hanımı çocuğu varsa da gidip gelene kadar geçimi yani sağlayacak. Eğer ki geçimini sağlayacak bir imkanı yoksa ne oluyor ona? Mazeret oluyor. Ama birileri varsa O zaman mazeret ne olur? Ondan düşer. Evet. Tabi bunlar şer'i özürler kardeşler. Ne dedik? Yani körlük gibi, sakatlık gibi, hastalık gibi, nafakanın olmayışı. Bir de zayıflık, yani bu mesela çok yaşlı olan vesaire gibi. Bunun haricinde olan bazı özürler vardır ki bunlar gayri şer'i denmiş. Yani şer'i olmayan, geçerli olmayan, Allah katında geçerli olmayan özürler vardır. Nedir o özürler? Tövbe suresi 24. ayetinde Allah-u Teala toplamış. 8 sınıf vardır ki bu 8 sınıf insanın en çok imtihan edildiği 8 sınıftır. Estaizu billah kul in kana abaukum. De ki sizin babalarınız ve ebnaukum sizin oğullarınız ve ihvanukum sizin kardeşleriniz ve ezvacukum sizin eşleriniz ve aşiretukum sizin aşiretiniz, akrabalarınız ve emvalun iktaraftumuha kazanmış olduğunuz işte mallar ve ticaretun tahşavne kesada işte kesada uğramaktan korktuğunuz ticaretiniz ve mesakinu tardavneha yani hoşunuza giden meskenler. Burada ne oluyor? 8 sınıf sayılıyor. Babalar, çocuklar, kardeşler, eşler, aşiret, ondan sonra kesada uğramaktan korkulan ticaret, hoşuna giden meskenler, bir de zayi olmasından korkulan mallar, para biriktirmeler vesaire 8 sınıf. Bunlar ahabbe ileykum minallahi ve rasulihi ve cihadin fi sabili. Allah'tan, Resulünden ve onun yolunda cihad etmekten daha sevimli olursa. Burada ulema demişler ki genelde insanı cihattan alıkoyan yani bu 8 sınıftır. 8 sınıf genelde insanları cihattan alıkoyuyor. Bakın yani cihada çıkmayanlar niçin çıkmıyor? Ya diyor işte babam izin vermedi diyor. Annem izin vermedi diyor. Ya da hanım ağladı işte nereye gidiyorsan hani sen ölürsen kime biz kime kalacağız şu bu diye. Ya da çocuğundan dolayı çocuklarım çok küçük işte yeni doğdu işte çocuktur falan diye ayrılamıyor. Ya hasret ben dayanamam diyor. Ya da dükkan açmıştır. İşte parası vardır. Zenginlik mesela. Ya da güzel bir ev vardır ya da ev yaptırıyordur. Buna benzer. Yani dünyevi şeyler. Bunlar genelde insanı cihattan alıkoyuyor. Ama Allah katında mazeret midir bunlar? Mazeret değildir. Diyor ki eğer bunları tercih edip Allah'ı, Resulünü ve onun yolunda cihad etmeyi bırakıyorsanız cihadın önüne geçiriyorsanız Allah korusun o zaman fatarabbasu hatta yati Allahu bi emri Allah'ın emri yani azabı gelene kadar bekleye durun diyor. Vallahu la yahdil kavmel fasikin Allahu Teala fasıklara hidayet vermez. Yani bunlar sebep oluyorsa engel oluyorsa cihada çıkmamaya o kimse fasık olur. Allah korusun. O yüzden ulema ne diyorlar? Farz-ı ayn olduğu zaman cihad çıkmıyorsa cihada fasık oluyor Allah katında. Günahkar oluyor. Ve böyleleri de azabı hak ediyor artık Allah-u Teala. Ve genelde de dünyada Allah-u Teala o mal cinsiyle onlara azap eder. Bir ayette de فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ sakın sakın onların malları ve çocukları senin hoşuna gitmesin. Vay be ne malları varmış, nasıl zenginler, çocuklarına bak güçlü, bir sürü çocuğu var bu gibi şeylere sakın sakın hani aldanma yani böyle gözünü uzatma şey yapma. İnnemâ yuridullahu liyu'azzibahum biha fil hayati dünya muhakkak ki Allah-u Teala dünya hayatında onlarla onlara azap etmek ister. Yani kafirlere bakıyorsun mal veriyor, araba veriyor, çocuk veriyor, eş veriyor bilmem dünyalık şeyler veriyor. Fitne sebebi tabi Allah'a isyan ediyor ve genelde bunlarla da ona azap ediyor. Nasıl azap ediyor? Bakıyorsun eşi ihanet ediyor veya asi oluyor veya çocuğu mesela o kadar canını her şeyini feda ettiği çocuğu bakıyorsun babasına asi oluyor, bedbaht oluyor, babasının parasını ne yapıyor? İsraf ediyor yani batırıyor babasını veya malları ne yapıyor? Mallarının bekçisi oluyor, kölesi oluyor, dünyaya artık köle oluyor artık. Yani zengin olup da çok çileli hayat yaşayanları görmüşsünüz yani. Adam rahat değil yani. Fabrika batmasın, işleri kesada gitmesin falan hırsızlık yaptı. İşte dolar yükseldi, bilmem işte gümrük kapandı, bilmem ne aksilik oldu. Yani acayip böyle sıkıntı yaşayanlar var yani. Allah-u Teala bunlarla ne yapıyor? Azap ediyor. Gene de dikkat edin. Kim cihada çıkmıyor, hangi şeyler fitne yani sebebi oluyor cihada çıkmaması için? Allah-u Teala onlarla ona ne yapıyor? Azap ediyor. O çocuklarla, o mallarla, o şeylerle sıkıntıdan kurtulmuyorlar. Bir hadiste aleyhissalatü vesselam اِذَا تَبَيَاتٌ بِالْعِينَ bir çeşit faizli alışveriş, iğne deniyor. Bununla alışveriş yaparsanız, yani buna aldanırsanız وَاَخَدْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ ineklerin kuyruklarına işte sarılırsanız yani çift hayvancılık vesaire وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ve ziraata razı olursanız yani ya insana ticaret engel oluyor değil mi? Ya hayvancılık ya da ziraat yani başka bir şey değil yani. Bunlara işte bağlanıp da diyor cihadı terk ederseniz وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ cihadı terk ederseniz صَلَّتَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّنْ لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا اِلَى دِينِكُمْ dininize dönene kadar Allah-u Teala üzerinize zillet indirecektir diyor. Yani zengindir ama zillette. Hayvanları var, imkanları var, güçlüdür ama zillet. Zillet hayatı yaşıyor. Zilletten kurtulamıyor. Zelil bir şekilde. Hani وَدَرَبْنَا عَلَيْهِمُ الذِّلَّةِ hani Yahudilere Allah-u Teala zillet hayatı vermiş. Niye? Çünkü Allah'a isyan ediyorlar. Allah yolunda cihad etmediler Musa Aleyhisselam döneminde. O çölde zelil hayat yaşadılar. İslam alemi de şu anda genel anlamda zillet hayatı yaşıyor. Her yerde ve bazı yerlerde mesela hani görüyoruz ateşe atılıyorlar. Arakan'da mesela. Subhanallah ateşe atılıyorlar. İki sınır arasında kalmışlar. Yani hangi devlete gitmek isteseler sınırları kapatıyorlar. Kendi vatanlarına da dönemiyorlar. O sınırlarda helak olup gidiyorlar. Ya da buradan cihattan kaçanlar Akdeniz'de binlercesi subhanallah boğuldu yani. Kayboldu, zayi oldu. Çocuklarını kaçırdılar. Avrupa'da binlerce Suriyeli çocuk kayıp. Büyük ihtimal yani organ mafyası şey yapmıştır. Onları götürmüştür. Ve hatta bunları alıp Hristiyanlaştıracaklar Allah korusun. Ve hatta yani kendileri alıp yetiştirecekler istediği gibi. Yani kişi cihadı terk ettiği zaman zilletten kurtulamaz yani. Her zaman zelildir, hiçbir kıymeti yok. Bakın Müslümanlar maalesef kıymetlerini kaybettikleri için artık yani kafirler de hiçbir kıymet vermiyor. İsmi Müslüman olan mürtetler de kıymet vermiyor. İsrail'de biraz ağaçları yandı diye Yahudilerin 10 devletten hemen imdatlarına yetiştiler. Türkiye mürtetleri de ne yaptı? Hemen uçak gönderdi. Kıbrıs'tan uçak gönderdiler. Ağaçlarını söndürelim. Yahudi ağacı yanmasın. Yazık. Üzülecekler. Ama Halep'te, Musul'da, Arakan'da, dünyanın her bir yerinde Müslümanlar yanıyor, öldürülüyorlar. Bir yardım, bir şey yok yani bu tağutlar, bu kafirler tarafından. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir kadın için ordu çıkarmıştı. Ama bugün kadınlar gasp ediliyor. Değil mi? Müslümanlar günlük Halep yani bir ay içerisinde Allah'ın öldürülen, şehit edilen Müslüman sayısı 1600'ü geçiyor. Bu son bir ay içerisinde. Büyük bir kıyım var sadece orada sadece bir belde. Düşünün bir de Suriye genelinde ne kadar büyük bir kıyım var. Irak'ta var, her yerde var. Uzak doğuda var, her yerde var. Müslümanlar niçin bu hale düştüler? Hep cihat terk edildiğinden dolayı, eğitim terk edildiğinden dolayı. Allah'ın dini ikinci plana düştüğünden dolayı. Birinci planda dünya, bu sekiz sınıf dünyevi şeyler. İkinci planda Allah'ın dini oldu mu? İşte bu zillet her zaman ne olacaktır? Dinlerine dönene kadar diyor Allah-u Teala o zilleti onlardan kaldırmayacaktır diyor. Evet. Buna binaen kardeşler özellikle mesela nafaka bulamayan yani cihada çıkacak kişiyi nafaka bulamadığı zaman Müslümanlar kendi aralarında yardımlaşmakla mükelleftirler. Evet yani belki böyle imkansızlıklar olduğu zaman ama ne olur iki Müslüman, üç Müslüman birleştiği zaman bir Müslümanı ne yapabilirler? Cihada çıkarabilirler. Kardeş sen git Allah'ın izniyle ben ailene bakacağım. Sonra sen dön ben gideceğim. Yani böyle de yapabilirler mesela. Birçok Müslüman diyor ki ben ne yapayım aileme bakacak kimse yok. Ve tabi burada biraz kalıyor sonra geri dönüyor. Ne yapayım aileme bakan yok diyor. Cihadı bırakıp gidiyor. Ne kadar acıklı bir durum değil mi? Ama iki Müslüman mesela bir araya gelse desek birisi kardeş sen git misalen 6 ay 1 sene cihad et ben ailene bakayım sonra ben gideyim sen benim aileme bak. Biiznillah bu şekilde de birçok şey çözülür. Belki 3 Müslüman 4 Müslüman bile. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh diyor ki biz
bize diyor emir geldi diyor. Aleyhissalatu vesselam haber gönderdi. Leyen ba'is min kulli reculeyn ahaduhuma vel ecru beynehuma. İki adamdan bir adam çıksın dedi, cihada çıksın ve ecir aralarında ortaktır dedi Aleyhissalatu vesselam. İmam Müslim'in rivayet ettiği hadis. Yani evet, belki toptan herkes çıkamaz ya da farz-ı kifaya olur. Ne olur? İki kişiden bir kişi. Birisi ailesine bakar, birisi çıkar ve Allah'ın izniyle ecrin yarısını ne yapar? Alır. Yani o cihada giden hani ecir biiznillah kamil alır. Ona destekçi olan da ne olur? O ecrin yarısını alıyor. Sanki o da Allah yolunda cihad ediyormuş gibi inşallah ecrin yarısından ne yapıyor? Alıyor. Evet, birinci özür bu 8 sınıfta kardeşler. Yani ama Allah katında geçerli olmayan özür. İkinci özür kardeşler, şiddetli sıcak, şiddetli soğuk, bu da özür değildir. Mesela Tebük Savaşı'na Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çıktığı zaman münafıklar ne dediler? Çıkmayın dediler, bu sıcakta, bu kadar uzun bir mesafe çıkılır mı? قَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ. Dediler ki sıcakta çıkmayın, dayanamazsınız. Ama Allah-u Teala ne dedi? قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. De ki, cehennem ateşi daha şiddetlidir, keşke bunu anlasalar. فَلْيَدْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. Onlar çok az gülsün, çok az ağlasınlar. Çok az gülsünler, günahlarından dolayı çokça ağlasınlar. Bu yaptıkları cürümlerden dolayı. Neymiş? Sıcak. İşte kavurucu bir sıcak var. Zor, mesafe çok uzak. Cehennem daha beter. Buna binaen yani soğuğun işte şiddetli ne yapalım? Soğuk, kışın cihada gidilmez. Yazında çok sıcaktır, gidilmez. İlkbaharda işte tam bilmem ne işlerin başladı, bizim mevsimimiz, işimiz o zaman başlıyor. Yok sonbaharda bilmem ne oluyor. Yani bunlar özür olacak şeyler değildir. Yani Allah-u Teala bunları kabul etmemiştir. Üçüncü de özür olarak getirdikleri kardeşler, diyorlar ki mesela başımızda bazı komutanlar var, bunların ahlakları iyi değildir. Biraz şeydir, böyle zalimdir ya da serttir. Ya da işte ölüme çok gönderiyor. Ya da mesela işte çalıyor, mesela ganimetten çalıyor. Ya da cihad ettiğimiz, beraber olduğumuz kimseler sigara içiyorlar. İşte bazı günahları vardır askerlerin, mücahitlerin, komutanların bazı günahları vardır, bazı taksiratları vardır. Bunlar özür değildir kardeşler. Özür ne zaman olur? Ne zaman batıl bir fırka olursa. Yani komutan mesela Müslümanlara zulmediyorsa bununla tabii beraber savaşa çıkılmaz. İslami beldeye girdi mi mesela, oradaki halka Müslümanlara zulmediyor. Batıl bir menheç üzere bid'at ehli, yani böyle özellikle de yani bid'atı tehlikeli olan Rafizi, buna benzer mesela o tiplerden, tabii ki böyleleriyle cihad edilmez. Ama günahkar kimse, yani ahlakı pek iyi olmayan bir kimse, hatta belki ganimetten bile çalıyorsa, hatta yani yanındaki cihad eden kişiler sigara içseler, günah işleseler de bunlarla beraber cihada çıkılır. İbn-i Teymiye Rahimullah Fetava kitabında çok güzel söz söylüyor. Diyor ki, وَلِهَذَا كَانَ مِنْ اُصُولِ اَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاءَ الْغَزُوا مَعَ كُلِّ بَرِّنْ وَفَاجِرٍ. Ehli sünnet ve cemaatin menhecine göre her iyi olan ve günahkar olan kimselerle beraber cihad edilir demişler. فَاِنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينِ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ. Allah-u Teala bu dini facir kimselerle ne yapar? Destekler. Yani bazı günahkar olan kimseler var. Savaşa çıkıyorlar. Bunların faydası cihadadır. Ama kendisi facirdir. Evet. وَبِأَقْوَامٍ لَا خَلَقَ لَهُمْ. Ve hiçbir yani dinden nasipleri olmayacak olan kavimlerle de Allah dinine yardım eder. Dinine yardım eder. Yeri gelir fasık, facir tipli kimseler gelir, acayip böyle kahramanca savaşırlar. Bütün o faydalar kime döner? Mücahitlere döner, Müslümanlara döner. كَمَا أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Aleyhisselatü Vesselam haber verdiği gibi, لِأَنَّهُ اِذَا لَمْ يَتَّفِقِ الْغَزُوا اِلَّا مَعَ الْاُمَرَاءِ الْفُجَّارِ اَوْ مَعَ أَسْكَرِ كَثِيرِ الْفُجُورِ. Eğer ki bu gazve mecbur, yani şeylerle beraber olacaksa, yani günahkar olan yani şeylerle, emirlerle ve hatta günahkar olan askerlerle, فَاِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اَحَدِ اَمْرَيْنِ. İki şeyden birisi muhakkak olması lazım. olacaktır yani. İki şeyden kaçınılmazdır. İmma terkul gazvi ma'ahum, ya gazveyi terk edeceğiz, diyeceğiz ki ya bunlar günahkar, biz cihadı terk ediyoruz. Diyeceğiz. Ne olur? فَيَلْزَمُ مِنْ ذَٰلِكَ الْاِسْتِلَاءُ الْآخَر۪ينَ الَّذ۪ينَ هُمْ اَعْظَمُ ضَرَرًا فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا. Cihadı bıraksak o zaman daha beter kimseler gelip musallat olacaklar. Yani şimdi bazıları diyorlar ki kardeşim biz burada cihad etmek istemiyoruz. Cihatta bakıyoruz ki yanımızda sigara içenler var, bazı günahkar kimseler var. Dolayısıyla ben cihadı terk ediyorum. Peki cihadı terk ettiğin zaman ne olacak? Yani din tanımayan, Allah tanımayan o Nusayriler değil mi? O zalim kafir Şialar, Rusya'sı, Amerika'sı, bilmem nesi, kafirleri gelip musallat olacaklar. İslam beldeleri tamamıyla düşecek, kadınlara tecavüz edilecek, Müslümanlar doğranacak. Değil mi? Çekilsen onlar gelecek. Bugün bir düşünelim kardeşler. Mücahitler bu bölgelerden çekilse ne olacak? Bu kafirler gelip musallat olmayacak mı rahatlıkla? Ve geldikleri zaman buradaki Müslümanları sizce boğazlarlar mı? Boğazlarlar. Kadınlara tecavüz ederler mi? Ederler. İntikam alacaklar. Zamanında düşünün, Hafız Esad'a küfretti diye adamı 15-20 sene hapishanelerde çürüten adamlar sadece küfretti diye. Bir de ona karşı savaşan insanlara acaba ne yapar? Hepsini yakar yani, öldürür. Dolayısıyla ya düşman diyor kafirler gelip musallat olacaklar. وَاِمَّ الْغَزُوا مَعَ الْاَم۪يرِ الْفَاجِرِ, ya da facir de olsa, günahkar da olsa o emirle beraber gazveye çıkacağız. فَيَحْسُنُ بِذَلِكَ دَفْعُ الْاَفْجَرَيْنِ, böylece iki faciri def etme şey olacak. Evet, yani bu facirdir ama öbürü çok çok daha facirdir. Dolayısıyla o gelip musallat olmaktansa, yine günahkar da olsa, daha nedir? Evladır yani. وَاِقَامَةُ اَكْثَرِ شَرَائِ الْاِسْلَامِ, çünkü İslam'ın birçok şiarı ikame edilecek. Demek ki ikamet edilmeyen de olacak yani. Hatta yani gelecek inşallah. وَاِنْ لَمْ يُمْكِنْ اِقَامَةُ جَمِيعِهَا, yani hepsini, şeriatın bütün ahkamı uygulanmasa da, düşünün %70'i uygulandı, %80'i uygulandı, %0'dan daha iyi değil midir? Yani Türkiye'de mesela şeriatın hiçbir ahkamı uygulanmıyor değil mi? Mesela şeyde beşerin yanında sıfır değil mi? Hiçbir şeriatın ahkamı uygulanmıyor. En azından burada eksikleriyle beraber %70, 80, 90 bile uygulansa büyük bir kar değil midir? فَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ فِي هَذِي سُورَةِ, bu surette diyor vacip olan budur diyor. وَكُلُّ مَا أَشْبَهَهَا, birçok buna benzeyen diyor. Bel kesirun min el gazv el hasili ba'de el hulefai er rashidin, hatta diyor hulefai rashidinden sonra yapılan birçok savaş diyor, lem yaqa illa ala hada el vecih, hepsi aynen bu vecih üzere düşmüştür diyor. Yani hulefai rashidinden sonra kardeşler kim geldi başa? Emeviler geldi değil mi? Takriben 90-100 seneye yakın hüküm sürdüler. Emeviler yıkıldı, Abbasiler geldi. Abbasiler yıkıldı, Memeluk geldi değil mi? Memlükler. Onlar yıkıldı, Osmanlı değil mi? Geldi, sonra Osmanlı yıkıldı. Raşid halifelerden sonra diyor, gelen genelde diyor hep facir, fasık, günahkar olan komutanlar ve askerler oldu diyor. İslam ordusunda birçoğunda. Çok azı müstesna. Birçoğunda olmuştur diyor. Gerçekten böyle Emeviler döneminde mesela hani tam bir hilafet miydi? Tam bir hilafet değildi. Raşid halifelik o yüzden onlara söylenmiyor. Babadan oğula intikal etmeye başladı. Dünyaya kapılan, yani Ömer bin Abdülaziz'i kenara çeksen geneli böyle dünyaya kapılmış insanlardı. Abbasiler sözde düzeltecekler, geldiler daha beter oldular. Eskiden sadece bir kişi tavsiye ediyordu öleceği zaman. Benden sonra halife sultan kimdir? Oğlumdur veya kardeşindir. Abbasiler geldiler, sözde bunu kaldıracaklar. Tam tersine iki kişi tayin etmeye başladılar. Ben ölecek olursam halife oğlumdur. O da ölecek olursa kardeşimdir. Ya da öbür oğlumdur. Ya da yeğenimdir diye böyle devretmeye başladılar. Adam artık neyi bekliyor? Üç tane sultan ölecek ki bunlardan kurtulalım. Baba ölecek, oğlu ölecek. Ondan sonra kardeşi ölecek yani. İmam Ahmetler kimin döneminde işkence gördüler? İmam Ebu Hanifeler değil mi? İmam Malik'in kolu söküldü yani. Yani nice alimlerimiz bu yani Emevi Abbasi dönemlerinde eziyetler gördüler. Özellikle Abbasi döneminde o Kur'an-ı Kerim mahluk meselesinde çok işkenceler yapıldı yani. Osmanlı döneminde az mı şeyler oldu değil mi? Zulümler düştü veyahut da babadan oğula intikal etme, tasavvufun çokça hakim olması, son 200 senesinde bayağı bir bozulmalar, kabirciliğin mesela çok böyle yaygın olması Osmanlı'da, son 200 senede Avrupa'dan artık yavaş yavaş kanun ithal etmeleri, ahlaken, dinen böyle şey olmaları yani çok böyle şeyler geçirilmiştir. Ama ulema yani bu devletlerde ne yapmışlar? Cihada çıkmışlar yani o sultanlarla beraber zalim de olsa, günahkar da olsa. Yani zalim dediğim kendi nefsinde yani mesela hırsızdır, ganimet malından çalıyor işte, dünyaya çok kapılmış, günahkardır vesaire yani olsa da ne yapmışlar? Cihada çıkmışlar. Hatta şeyh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bile günahkar insanlar vardı diyor. Resulullah'ın bir de kimin de, neyin de ordusunda. Resulullah gibi bir şahsiyet var aleyhissalatü vesselam. Yanında cennetle müjdelenmiş büyük sahabeler var değil mi? Ondan sonra muhacir ensar gibi o güzel sahabeler arasında münafık insanlar vardı. Uhud savaşında münafıklar ordunun üçte biriydi, çekip gitmediler mi? Düşünün üçte biri gitti. Sonra diyor ayetlerde geçiyor. Le in raca'na ilel medineti, Medine'ye döndüğümüz zaman le yuhricennel azu minhel ezel. Aziz olanlar oradan zelil olanları çıkaracak diyenler Resulullah'ın ordusundaydı. Yani haşa aziz olanlar o münafıklar Abdullah bin Ubey bin Selul gibi, zelil olanlar haşa thumma haşa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi gibi. Düşün yani bu sözleri söylemişler. Ya da cihattan kaçmak için özellikle Hendek Savaşı'nda inne buyutena avra dediler. Bizim evimiz avrettir yani bizim evimize basabilirler, Yahudiler gelebilir. İzin alıp alıp cihattan kaçanlar oldu diyor. وَلَاِنْ سَلْتَوْ لَيَخُلُونَّ اِنَّمَا كُنَّ نَخُودُ وَنَلْعَبُ. Onlara sorsan derler ki biz oyun oynuyorduk işte, eğleniyorduk, yorgunluğu atıyorduk. Hani sahabeler hakkında dalga geçtiler. Ne dediler? Haşa dediler bizim bu Kur'an okuyucular gibi boğazına düşkün, korkak ve yalancı sözlü insan göremedik. Diye gibi sözler söylediler yani düşünün. Bu gibi kimseler vardı. Hatta işte içki içenler olmuş değil mi? Sahabe arasında. Cezasını görenler olmuş. Yani ganimet malından alanlar olmuş. Olmuş da olmuş yani. Kirkire mesela ganimet mallarından çalmış. Şehit oldu ya Resulullah derken hayır o ateştedir diye demiştir aleyhissalatü vesselam. Yani böyle insanlar olduysa İslam ordusunda her zaman buna benzer tipler olacaktır. Dolayısıyla bunlar mani değildir kardeşler. Ama ne olur tabii mesela eğer ki Müslümanlar fırka fırkaysa tabii ki en müttaki, en doğru, en düzgün, en menheci, güzel olan fırkayla beraber olmak tabii ki bu vaciptir yani. Ama böyle olmadığı zaman yanında günahkar da olsa asker onunla beraber cihad etmende herhangi bir beis yoktur. Evet bu kadarla inşallah iktifa edelim. Rabbim bizleri böyle batıl özürler sunup da cihadı terk edenlerden eylemesin. Hakkıyla Allah yolunda cihad eden, bu yolda sebat gösteren kullarından eylesin. Müslümanların bu sıkıntısını, bu musibetini bir an önce giderip İslam'ı hakim kılsın. Ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin.